Ayrım 20, sayfa 143, bölüm 31. Saat 100'e gitmeden önce Notre Dame de Via Fensi'ye uğramak istedim. Tamamen ters istikametteki yola saptım. Sonra doğuya, Morto ve İsviçre sınırına yöneldim. Valdahon kasabasını geçtikten sonra kuzeye döndüm ve heybetli dağ tam karşımda buldum. Dar ve keskin virajlar, dik uçurumlar, yamaçlar, doğal duvarlar ve tam aşağıda yemyeşil ovalar, gümüş renkli akarsular. Rakımı gösteren tabelalar sürekli değişiyordu. 1200 metre, 1400 metre, 1700 metrede bir tabelanın üzerinde Bien France yazıyordu. 5 kilometre sonra manastır gözüktü. Yakınında göz alıcı çan kulesiyle bir şoför bulunan büyük, sade ve kare biçimli bir binaydı. Gri duvarlarında dar pencereler vardı ve giriş yeri olarak kasvetli siyah bir kapı dikkat çekiyordu. Ancak renkli bir ayrıntı bütünü şekillendiriyordu. Çatının bir bölümü canlı ve çok renkli kiremitlerle kaplanmıştı. Gaudi'nin Barcelona'daki eserlerini çağrıştırıyordu. Arabamı park alanına bıraktım ve rüzgara meydan okuyarak yürümeye başladım. Birden manzara karşısında tuhaf bir melankoliye kapıldım. Biafense, inzivaya çekilmek isteyeceğim türden bir yerdi. Manastır hayatına duyduğum arzuyu somutlaştıran bir yer. Dünyadan soyutlanmak, ahiret mutluluğunun peşinde Tanrı ile baş başa kalmak. Polis olduktan sonra sadece bir kez Kaçık Godoş Erik Berzani'yi 2000 Mart'ında öldürdükten sonra bir Benedikten manastırına kapanmıştım. Mesleğimi bırakmaya ve geri kalan günlerimi dua ederek geçirmeye karar vermiştim. Ama Luke bir kez daha gelip beni bulmuş, yerimin sokaklar onun yanı olduğuna beni ikna etmişti. İsa'ya daha iyi hizmet verebilmek için ondan uzaklaşmak pahasına ikinci bir ölümü göze almamız lazımdı. Tepede asılı çanı salladım. Cevap veren yoktu. Kapıyı ittim, açıktı. Orta avlu camlı bir galeriyle çevriliydi. Dışarıda kalın giysiler içindeki iki kadın katlanır bir masanın üzerinde satranç oynuyordu. Battaniyeye sarılmış yaşlı bir adam bir ağacın yanında uyukluyordu. Buz gibi bir güneş bu hareketsiz figüranların üzerine düşüyor ve onları nemlendirir. Nedendir bilmiyorum. Çin'deki bir kış manzarasını tamamlayıcı unsuruna dönüştürüyordu. Yeni bir kapıya ulaşıncaya kadar galeride yürüdüm. Bulunduğum yere göre bu kapıdan kiliseye giriliyordu. Bir kapı masanın üzerindeki bir defterin etiketinde dileklerinizi yazın, komünyon ayini sırasında dikkate alınacaktır yazıyordu. Eğildim ve birkaç satırı okudum. Uzaktaki misyonlar, ölüler için dualar. Arkamda bir ses duydum. Burası özel bir yer. Geriye dönünce dibine kadar sokulmuş geniş omuzlu bir kadınla burun buruna geldim. Kafasından alnına kadar inen siyah bir bone, üzerinde de koyu renkli bir pelerin vardı. Sığınak bu mevsimde kapalıdır. Ben turist değilim. Kaşlarını çattı. Koyu renk bir tene Asyalı yüz hatlarına sahipti. Koyu renkli göz bebekleri yapışkan midyelerin içindeki gri iki inci tanesini andırıyordu. Kesin yaşını söylemek imkansızdı ama şüphesiz 60'ın üzerindeydi. Kökenine gelince Filipinli olduğunu düşünüyordum. Tarihçi mi, teolog mu? Polis. Her şeyi jandarmaya anlattık. Konuşmasında en ufak bir aksan yoktu ama sesi genizden geliyordu. Kimliğimi gösterdim ve hafifçe gülümsedim. Paris'ten geliyorum. Bazı nedenlerden dolayı diyelim, olay yeniden önem kazandı. Yavrucuğum cesedi bulan benim. Her şeyi biliyorum. Etrafıma bakındım, oturacak bir sandalye aradım. Bir yerlerde oturmamız mümkün mü? Rahibe hiç kımıldamadan durdu. Sulu gözlerini bana dikmişti. Sizde inançlı bir insan tipi var. Roma'daki Fransız ruhban okuluna devam ettim. Onun için mi sizi buraya yolladılar? Sanırım bir uzmansınız. Bunu sanki bir parapsikologmuşum veya şeytan çıkarmaya gelmiş bir rahipmişim gibi söylemişti. Bu durumu değerlendirmem gerektiğini hissettim. Kesinlikle, diye mırıldandım. Adım Marin Rosaris. Elimi yakaladı ve kuvvetle sıktı. Vakfı yönetiyorum. Beni burada bekleyin. Daha önce dikkatimi çekmeyen bir kapının arkasında kayboldu. Aşınmış taşların kokusunu solurken avludaki pansiyonerlere bakıyordum ki kadın yeniden ortaya çıktı. Beni takip ediniz, size göstereyim. Pelerini bir yarasanın kanatları gibi şakladı. Birkaç dakika sonra dağdan inen rüzgarlara meydan okuyarak dışarı çıktık. Ağzımızdan çıkarken buharlaşan nefesimiz sanki sessiz düşüncelerimizi elle tutulur gözle görülür bir nitelik kazandırıyordu. Manastırın üstündeki palete kadar tırmanmamız gerekiyordu. Marlin kahramanca girişi ağaç kütükleriyle kapatılmış dik bir patikaya yöneldi. 10 dakika sonra yer yer yosun kaplı kayaların bulunduğu çam ve kayın ağaçlarından oluşan bir ormana giriyorduk. Dallar yemyeşildi. Önümüzde daha geniş bir patika vardı. Aşı boyası renginde bir toprak ve siyah köknarlar. Gittikçe dalların hışırtısı aşağıdaki derenin gürültüsünü bastırmaya başlamıştı. Merlin bağırdı. Hemen hemen burası. Parkın en yüksek yeri. Tam Reke Kayalığı'nın ve Çağlayan'ın üstü. Tam karşımda bir uçurumla son bulan hafif eğimli geniş bir açıklık vardı. Manastır şimdi ayaklarımızın dibindeydi. Burayı fotoğraflardan tanıyordum. Merlin işaret parmağını uzatarak konuşmaya devam etti. Ceset şuradaydı, palezin kenarında. Yavaş yavaş yamacı inmeye başladık. Otlar bir golf alanındaki gibi sık ve gürdü. Her sabah buraya gelir misiniz? Hayır, sadece patikada yürürüm. Peki cesedi nasıl buldunuz? Pis kokudan bir hayvan leşi olduğunu düşündüm. Saat kaçtı? Sabahın 6'sı. Aklıma başka bir ayrıntı geldi. Tilvis Limanisi siz teşhis ettiniz, öyle değil mi? Elbette, yüzü hiç bozulmamıştı. Onu tanıyor musunuz? Sağ turistte herkes onu tanır. Yani kişiler olarak demek istiyorum. Hayır, ama kadının öldürülmesi bölgeye büyük bir travma olmuştu. Bu olay hakkında ne biliyorsunuz? Ne bilmemi isterdiniz? Tutmayı tercih ettim. Akşam oluyordu. Havada bir kar sessizliği vardı. Bir kamera yakma ihtiyacı duydum ama cesaret edemedim. Cinayet mahallinin kutsallığından olsa gerek diye düşündüm. Bana cesedin manastıra doğru dönük olduğunu söylediler. Kesinlikle. Neden kesinlikle? Çünkü bu ceset bir provokasyona başka bir şey değildi. Kimin provokasyonu? Ellerini pelerinin altına soktu. Esmer ve kırışık yüzü siyah bir kuvas parçasına benziyordu. Şeytanın. İşte yine diye düşündüm. Bu düşüncenin saçmalığına rağmen yine de teselli edici bir yan buluyordum. En azından bir batıl itikat da olsa düşmanın kimliği saptanmıştı. Aynı dili kullanmaya karar verdim. Şeytan neden sizin parkı seçmiş olabilir? Manastırımızı kirletmek için, onu yoldan çıkarmak için. Şimdi buralarda kim nasıl dua eder? Şeytan bir de pislik bulaştırdı. Uçuruma doğru ilerledim. Rüzgardan paltomun etekleri bacaklarıma yapışmıştı. Sert otlar ayaklarımın altında eziliyordu. Bu yer seçimi konusu dışında bunun şeytanın bir işi olduğunu düşünmenize sebep olan şey ne? Cesedin konumu. Fotoğrafları gördüm. Şeytanla ilgili bir şey fark edemedim. Çünkü ne? Bana yan gözle baktı. Gerçekten uzmanmışsınız. Uzman mısınız? Size söyledim. Ritüel kurbanları, satanik cinayetler, doğrudan Paris başpiskoposluğuyla birlikte çalışıyoruz. Kaygıları dağılmış gibiydi. Jandarmayı çağırmadan önce, dedi alçak sesle, pozisyonunu değiştirdim. Nasıl? Başka çarem yoktu. Notre Dame'da bir fiyansenin ününü bilmiyorsunuz. Maruz kaldığı acılar, yarattığı mucizeler, sürekli olarak yıkma tehlikesinde bulunan kilise barbarlarına karşı burası inatla savunuluyor. Biz, cesedin pozisyonu nasıldı? Bir süre tereddüt etti. Esmer yüzün içerisinde kar yumakları uçuşuyordu. Şuraya, boylu boyunca uzatılmıştı, diye mırıldandı. Sırt üstü, bacaklar açık. Eğilip baktım. Manastırın duvarları ve nehir 100 metre aşağıdaydı. Bu durumda ceset, kurt kaynayan vajinası manastıra doğru değiştirilmişti. Şimdi provokasyonla neyi kastettiğini anlıyordum. Satan, karanlıklar prensi, günahkar melek, kendi gücü ve pislikleriyle hep kiliseyi ezmek isteyen şeytan. Merlin yapmayın dedim doğrulurken. Şeytan asla böyle bir yarım iş yapmaz. Başka bir şeyler olmalı. Otların üzerinde başka işaretler yok muydu? Pentagram mesela veya bir mesaj. Bana doğru yaklaştı. Köknarların yüksek dalları rüzgarda uğurluyor. Dev bitkisel bir orgun boruları gibiydi. Haklısınız dedi beni onaylayarak. Bir şeyi gizledim. Aslında fazla önemli bir şey değildi. Yani soruşturma için demek istiyorum. Ama bizim için çok önemliydi. Cesedi görür görmez bunun satanik bir cinayet olduğunu hemen anladım. Eldiven almak için manastıra geri döndüm. Bulaşık yıkamakta kullanılan kauçuk eldivenler. Cesedin yerini değiştirdim. Gizlemek için. Yani mahremiyetini. Sahne cesedin durumunu gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Bu kadın oldukça yürekli biriydi. Bacaklarını çevirirken bir şey gördüm. Ne? Bana yeniden yan yan baktı. Gözleri havalı bir tabancayla fırlatılmış iki kurşun bileği gibiydi. Haç çıkardı ve hızlı hızlı konuşmaya başladı. Üzerinde İsa bulunan bir taç. Tanrı'nın vajinasının içinde İsa'lı bir haç vardı. Bu ifşaat beni biraz rahatlattı. Sonuçta bildik bir davranıştı bu. Bu hakaret kutsal şeylere karşı saygısızlık göstermenin en klasik yöntemlerinden biriydi. Cinayetin çılgınlığıyla, vahşiliğiyle bir alakası yoktu. Ukalalık etmek için ekledim. Sanırım haçta baş aşağı duruyordu. Nereden biliyorsunuz? Ben bir uzmanım, hatırlatırım. Yeniden hat çıkardı. Uçurumun kenarından atlamak üzereyken başım dönmeye başladı. Biri bir yerlerde yarım günden beri beni gözetliyordu. Öfke dolu bir bakış bende iç bulandırıcı bir temas etkisi yaratıyordu. Kendimi son derece kırılgan, dayanıksız hissediverdim. Aynı zamanda da bu göremediğim nefret dolu gözler tarafından kirletildiğim ve çırılçıplak soyulduğumu hissediyordum. Bir el beni yakaladı. Dikkat, düşeceksiniz. Şaşkınlıkla Mel'ine baktım. Sonra hayranlıkla gözlerimi köknarlara çevirdim. Tabii ki etrafta kimse yoktu. Yorgun bir sesle sordum. Bu İsa'lı hala sizde mi? Elini pelerinin altına soktu ve avucuma parmağına sarılmış, pamuğa sarılmış bir cisim bıraktı. Alınız ve gidiniz. Mel'in cep telefonunun numarasını da vermeyi ihmal etmedi. Gerekirse diye. Dönerken ona Luke'un resmini gösterdim. Hiç görmemişti. Köknarların arasına daldım. Arkamdan seslendi. Bizi neden terk ettiniz? Durdum. Filipinli bana yetişti. Bana ruhban okuluna gittiğinizi söylemiştiniz. Neden bizi terk ettiniz? Ben kimseyi terk etmedim. Hala inançlı biriyim. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Özellikle bu çevrede. Beni tanımıyorsunuz. Gençsiniz, namuslusunuz. Dinimiz benim kuşağımla birlikte ölmek üzere. Hristiyan inancı, ayini yöneten rahipleriyle birlikte yok olacak ve siz de bu geleneğe dayanamazsınız. Ama şu an için takma dişleri boşlukta takılan bir yaşlılar topluluğu sadece. Gençlerimiz başka yollara sapıyor, başka mücadeleleri seçiyor. Tıpkı sizin gibi. Haçı cebime koydum. Aynı mücadele içinde olmadığınızı size kim söyledi? Merlin geri döndü. Bozulmuştu sanki. Onu kendi kazdığı kuyuya düşürmüştüm. Tanrı şeytana karşı. Arkama bakmadan yürümeye başladım. Bu laf olsun diye söylenmiş bir cümle değildi. Tam 12'den vurmuştum. Silvi'nin saygısızlığa uğramış cesedi basit bir provokasyon değildi. Bir savaş ilanıydı. Bölüm 32. Saat 3 sabahında gece oluyordu. Ahşap çiftlik evleriyle, taş çan kuleleriyle, Jura bölgesine mahsus bir kasabayla karşılaşmayı bekliyordum. Ama betona gömülmüş modern bir şehir buldum. Şehrin ana yolu tam merkezden geçiyor, kenti bir bıçak gibi ikiye ayırıyordu. Buradaki binaların çoğu saat atölyeleriydi ve sanki uzun süreden beri kapalıydılar. Tamamen hareketsiz duran sarkaç okları bundan bir tür sarkaç okları bunun bir tür ispatı gibiydi. Saat üst zamanın durduğu şehir diye düşündüm. Bölgenin tarihini biliyordum. 20. yüzyılın başından itibaren hat tobus, saatçilik ve mekanik sayesinde büyük bir ekonomik gelişme yaşamıştı. Herkes umut doluydu. O kadar ki 50'li yıllarda saat üst adında bir şehir kurmuşlardı. Ama rüya uzun sürmemişti. Asyalıların rekabeti ve kuvas teknolojisindeki gelişme Juralıların büyük umutlarını kırmıştı. Şehrin merkezindeki meydana gelmiştim. Buradaki mimari biraz daha gelenekseldi. Saatlik çılgınlığına kapılmadan önce bu demek burada küçük sokakları, kilisesi, pazar yeriyle gerçek bir şehir vardı. Çevrede bir tek otel görünmüyordu. Karanlık ve sessizlik her şeyin üzerine örtmüştü. Sadece birkaç sokak lambası karanlığı deliyordu. Tek bir vitrin ışığı, tek bir araba farı yoktu. Bu ışık lekeleri gecenin karanlığından ve soğuğundan çok daha kötüydü. Sanki bir tabutun içindeydim ve kapak üzerime çivileniyordu. Arabayla biraz daha ilerledim ve jandarma karakolunu gördüm. Ferredin hakkında bir fikir sahibi olmuştum. Buraya geldim mi, gelmedim mi kontrol edebilirdi. Hatta bizzat gelebilir ve öncelikle de otellere bakabilirdi. Direksiyonu kırdım ve yeniden meydana döndüm. Kilise kare biçimli bir çan kulesi olan granit bir bloktu. Kilise duvarı boyunca uzanan dar bir sokağa saptım. Bakımlı bir sebze bahçesinin dip tarafında kilisenin yanında içerlik bir bina vardı. Duvarları sarmaşıklarla kaplı, ağduvaz çatılı, eski bir rahip eviydi. Aynı hat üzerinde bir basket sahasına bakan daha yeni bir bina daha vardı. Arabayı park ettim. Çantamı aldım ve sonra kapıya doğru yürümeye başladım. Hava açıktı. Gökyüzünde yıldızlar vardı. Küçük çakılların üzerinde ayak seslerim yankılanıyordu. Buraya da büyük bir sessizlik hakimdi. Demir bahçe kapısının üzerindeki zili çaldım. Sonra gelip kapıyı açmalarını beklemeden içeri girdim ve paltomun eteklerini bitkilere sürüne sürüne ilerledim. Tam vuracakken kapı büyük bir öfkeyle açıldı. Eşikte atletli bir adam duruyordu. 60'lı yaşlarda, seyrek, beyaz saçlı biriydi. Üzerinde göbek kısmı bombeleşmiş Lacoste marka bir fanile ve şekilsiz kadife bir pantolon vardı. Yüzünde kızgınlıkla karışık şaşkınlık okunuyordu. Sağ eliyle kapının tokmağını tutuyordu. Sol eliyle de peçete tutuyordu. Sayın Rahip, Adam başını onaylayarak salladı. Şu gazeteci yalanını bir kez daha söyledim. Onu ürkütmenin zamanı değildi. Memnun oldum, dedi aldırmaz bir gülümsemeyle. Adım Peder Mario. Eğer röportaj için buradaysanız yarın gelin lütfen. Ben, hayır Peder, hayır. Sadece bu gece burada kalabilir miyim diye soracaktım. Yüzündeki gülümseyiş kayboldu. Burada kalmak mı? Yan tarafta ek bir binanız var. Orası futbol takımı için rahat edemezsiniz. Bu konfor aramıyorum. Baştan çıkarıcı bir tonda ekledim. Ruhban okulundayken iyi bir rahibin her zaman kapısını açık tutması gerektiğini öğretmişlerdi. Siz ruhban okulunda mıydınız? Roma'da, 80'li yıllarda. Peki madem öyle buyurun giriniz. İçeri girmem için kenara çekildi. Böyle bir adla beni misafir edeceğinizden emindim. Rahip Amerikan oteller zincirine yaptığım göndermeyi anlamamıştı. Eski bir tip rahipti. Eski tip bir rahipti. Dünyadan evine eteğini çıkmış, cemaatine, korusuna ve futbol takımına her şeyden çok önem veren eski tip rahiplerden biri. Beni takip ediniz. Koridora yöneldi. Size söyleyeyim son derece basit bir yer. Yemek odasını geçerken soğumakta olan yemeğine bakıp söylenmemek için kendini zor tuttu. Birkaç adım sonra kemerine takılı bir anahtar demetini çıkardı ve önce meşe bir kapıyı, ardından üzerinde yangın kapısı yazan metal bir kapıyı açtı. Mario bir dizi neon lambasını yaktı. Sonra yeniden kararlı adımlarla yürümeye başladı. Koridorun sağ tarafında yoğun bir çamaşır suyu kokusunun geldiği ortak duş kabinleri vardı. Dip tarafta ise muhtemelen basket sahasına açılan camlı bir kapı dikkati çekiyordu.